Ayrım 5, sayfa 73. Amanca kavalının sesini yaylağın otlarında yankılandırdı bir süre. Gözleri sanki bu yankılanmayı izlemekteymiş gibi otların üstünde gezindi. Köyün birleştirilmiş ve Amanca'nın güdümüne bırakılmış koyunları, keçilerinin yayılmasına kaydı ondan öte. Satu köy yöneticilerini de çevresine almış bir söğüdün durgun gölgesinde suskun suskun oturmaktalar. Gözleri gözlerinden öte bedenlerindeki tüyleri çevreden bir esinti muştusu beklemekte. Satu gözlerini kırpıştırdı Amanca'yı dinlerken.
Şu yel bir etse, dövdüğümüz harmanları savurup köy hanayını yapmaya bir başlasak.
Haklısın Şeyh Satu, kaç gündür yel beklemekteyiz.
Hava öylesine durgun gidiyor ki, kendim kendime gece yerinde savurmayı kuruyorum neredeyse.
Ne yazık ki gece yeri de boşladı bizi.
Bekleyeceğiz yaran, beklemekten öte yapabileceğimiz bir şey yok.
Korkarım ki bir yağmur çiseleye, bir aksilik çıkada harmanımız tam toplanmaya.
Şimdiye alsan gitti işimiz, bundan öteye de gider kuşkum yok benim.
Değirmenci Yanko ağır ağır sokuldu Hüdaben'de sözünü bitirirken, Satu'nun yanına bağdaş kurup oturdu.
Kaç gündür yel beklemektesiniz he mi Satu şey?
Yo Yanko karındaş, bir türlü esmemekte kara gözüm.
Benim de içime dert olmakta bu işler efendim. Kaç gündür kafamı yormaktayım. Bir güzelce bir asanca gitmekteyken işler nice bir durgunluktur ki bekletir bunca insanı.
Eh madem sıvanmışız Rençber diye yerini suyunu beklemek zorunda değil miyiz bre Yankocan diye atıldı atak bende.
Haklısınız eski dost, haklısınız ama insan dilemekte ki toplumunun malı saydığı ürün bir an önce yerleşsin yerine. Herkes başka bir işleve dalsın, gün yetirmesin.
Hüdaben'de uzun uzun süzdü Yanko'yu, sonra Satu'ya çevirdi bakışlarını.
Eğer ben bu Cianko canı tanımaktaysam, yanılmıyorum Satu şey, aklına bir kolaylık gelmiş olmalı ki tepenin başından bunca yolu tepip gelmektedir. Ve dahi bir yol gösterecektir ki söz açmak için bunca konuşmaktadır.
Yanko Hüdaben'denin bu atılışı üstüne düşünceye daldı, başını yere eğdi. Aklından geçenleri söylemekten sakınmaktaymış, ürkmekteymiş gibi suskunlaştı. Satu aceleyle atıldı.
Eğer öyleyse sevindirirsin bizi Yankocan, de hele içindekini.
Yanko utangaç utangaç bakındı.
Şeyhim, nasıl anlatsam, harbanın dövülmesi bitip savrulması için yel beklenenden beri düşünmekteyim kendim kendime. Hadi sürmek için tav gerekli toprakta. Tanrı'dan beklemekteyiz ve dahi haklıyız. Ekmek için bilgi ve dahi emek gerekli, harcamaktayız. Biçmek için yeşilin solması sararması gerekli, bunu ancak güneş sağlayacaktır. Dövdük düvenlerimiz ve dahi hayvanlarımızla birlik. Savurmak için de Tanrı'ya sığınmak pek doğru değildir. İnsanoğlu bir çaresini bulmalıdır bunun diye kafacığımı yormaktayım.
Atak Bali dayanamadı.
Sözün sonuna, bulduğun çareye gel Yanko Sultan. Biz tümümüz de böyle düşünmekteyiz ama hiçbir çare bulamamanın sıkıntısını çekmekteyiz aynı zamanda. De hele bundan ötesini.
Demek değilmiş de efendim, az biraz sabreyle.
Buyur, sabrımız seninle biledir. Hele anlat yolu, bul çareyi. Ondan öte nice konuşursan dinlemekten sakınmayız diye kışkırttı Hüdaben'de.
Demekteyiz ki efendim, bizim değirmenlerin biri su ile çalışır, biri yel ile. Siz de bilmektesiniz ya, yel çarkı dönmeye başlayanda bir esinti verir ki sarığını tutmadan duramazsın. İşte aklıma bir şey getirdi bu, bir çark yapsak yel çarkı gibi.
Aklındakini toplamak için yutkundu, Atak Bali duramadı. Eh, yelini de heybeyle taşısak olan yerden.
Sonra da döndürüp altından çıkarsak, hemi Yanko, bulduğun akılla yaşa olmaz mı?
Atak Bende'yi Hüdaben'denin tamamlaması köy yaşlılarını güldürdü. Satu hiç gülmüyordu. Bunca usta değirmenci, olumsuz bir öneri getirmezdi önüne, hele canla atıldı.
Sonra Yankocan, sanırım çareyi buldun, anlat hele anlat.
Alay edeceklerini bilmekteydim, o yüzden bu kocalara demedim de doğru sana getirdim düşüncemi şeyhim. Yel çarkı yelle dönmektedir, ben de bilirim. Ama kendisi de yel vermektedir. O zaman indim yeniden gözden geçirdim çarkın düzenini. Çark dönende bir dişliyi çevirmektedir, dişli ise bir mili. Değirmen taşını da o mile bağlamış ustası. Biz bunun tersini yapsak, daha doğrusu değirmen taşını döndürsek çark devinip yel verecektir. O zaman esinti beklemekliğe gerek kalmayacaktır dedim kendim kendime. Bilmem siz nice karşılarsınız benim önerimi.
Satu yerinden fırladı, sırtını sığazladı Yanko'nun.
Yaşa bire Yanko yoldaş, öyle bir öneri ki bu salt bizim harmanları değil, komşu köylerin harmanlarını da savurur el emeği beden gücüyle. Hemen davranalım. Sen çarkın biçimini, dişlilerin ve dahi değirmen taşı örneği dönecek nesnenin biçimini çiz kağıt üzerine. Hemen marangoz, çulha, demirci ahilerine haber salıp isteklerimizi yaptıralım. Ondan öte yel beklenmesine gerek kalmaz. Yerimizi kendimiz yaratırız.
Benim de demek istediğim buydu şeyh efendim. Dediğinizi de yaptım.
Belinden bir parşömen çıkarıp kara mürekkeple çizilmiş şekilleri gösterdi. Bunların eklenmesi ilk çarka koşulacak hayvanların hızı ile çarkın yel vermesi kesindi. Satu hemen ayağa kalktı, köye doğru yürüdü.
Tez bize atımızı verin. Varıp kasabaya ahileri uyandıraraktan yaptıralım istenilenleri.
Gençlerden biri önden koştu. Atlandılar birkaç kişi birden. Kasabanın yolunu tuttular zaman yitirmeden. Çulha ahisi kandil ışığında geçti tezgahının başına. Keten ipliklerini sıkça taraklayıp germeye başladı. Marangoz ahisi Satun'un önerisi üzerine direkleri çarkları düzeltmeye, oyup istenilen biçime getirmeye sıvandı hemen. Demirci ahisi Bilcan küllenmiş ateşi kızarttı ilkin. Sonra körüğün başına geçen köylülerin iyice alevlendirdiği ocağın üstüne oturttu potayı.
Benim anladığımca Satu Şeyh siz döküm işi istemektesiniz. Alçıdan ya da tahtadan bir kalıp çıkartıp kumda yer etmek gerekli. Varın marangoz ustasına ilkin dilediğinizin bir örneğini çıkarsın. Biz potayı kızdırır demiri hazırlarız, tasanız olmasın.
Marangoz ahimize başka iş ısmarlamıştık.
Kasabada marangoz ahisi bir değildir ki şeyhim, siz hangisine iş vermiştiniz?
Töke canıydı sanırsak adı.
Öyleyse varın çarşı bekçisini bulun. İnce işte ortanca ustanın bir eşi daha yoktur. Hem marangoz hem dahi oymacıdır ki hüneri dillere destan. Kısa zamanda istediğiniz kalıpları çıkartır size.
Sağ olasın Bilcan ustamız, hemen varırız.
Fırlayıp çıktı oradan Satu. Çarşı bekçisini yakaladı hemen. Bekçi zaten şaşırmıştı durumdan. Çarşı çarşı olalı, o da bekçilik yapalı böyle karmaşık bir işle karşılaşmamıştı. Bir ahi gece yarıya yaklaşırken gelip dükkan açsın, tezgahın başına geçip iş görmeye sıvansın. Görülmüş işitilmiş değildir. Töreler yıkılmakta çarşıda bile. Öyle yıkılmakta ki belki bekçiliğin gereği kalmayacak. Öyle ya, gece gündüz çalışılıp her bir yan aydınlığa kesende ne gereği var bekçi beslemenin? Ahi tekkesinden almakta olduğu aylığa mı yansın? Değişen çarşı düzeninin bu anlamsız kıpırdanışına mı kestiremeden bir o dükkana bir bu dükkana gelip gitmekteydi bekçi. Satu elini omzuna atınca irkildi.
O da kimdir?
Ben bekçibaşı.
Sen kimsin? Şeyh oğlu Satu derler, bildin mi? Ah bildim, gece yarısı gelip çarşının düzenini bozan mı?
Darılma bekçibaşım, işimiz aceledir ve dahi hemen görülmek gereklidir. O yüzden senin çarşıyı aydınlattık az biraz. Sen şimdi oyalanma da bize ortanca ustanın evini gösteriver tezelden.
Bir dükkan daha mı açtıracaksınız?
Öyle gerekmekteymiş. Başını salladı bekçi. Önüne düştü Satun'un.
Hasip Bey Hases başını çağırdı. Saygıyla girdi adam, ellerini göbeğinin üstünde bağlayıp eğilerek selamladı.
Beni buyurmuşsunuz efendim.
Hazırlıklar nicedir?
Buyruklarınızın tümünü yerine getirdim. Kamil Sofu'nun sağlamca konuşup bir iyice hazırladığı ademleri pusatladım hemen. Kaç gündür koruda eğitim görmekteler.
Peki kaç kişi oldular?
Bizim eski aseslerle birlikte 200'ü aşmaktalar efendim.
Bir an daldı Hasip. 200 atlı ve silahlı adam. Kaç köyü birden vurabilir acaba? Hesaplamaya uğraştığı gelen haberler köylülerin kendi aralarında silahlı gruplar kurup gözcülük ettiklerini bildiriyor. Ne var ki kesin öğrenmek mümkün değil durumu.
Bir sonra gelen haber bir öncekini yalanlamakta. Öyle bir karışıklık var ki kentte ve köylerde. Devlet görevini yükümlenmişler. Öylesine pişmiş, öylesine kaygı içindeler ki kimin doğru söylediğini bilmek mümkün değil. Birkaç torlak, cavlak ve dahi abalı derviş gelip bir koca bölgeyi ayaklandırabiliyor da bunca bey görevlisi hakkından gelmemekte. Bir bozukluk olmalı bu işin temelinde. Yıllardır boynunu büküp ürününü uzatan insanların birden direnmelerini sağlayacak öyle bir bozukluk olmalı ki.
Biz ahali yönetmekte kendimizi usta sanırken gizli işler çevirmek zorunda kalalım.
Nedir acaba? Yoksa dervişler haklı mı?
Olamazlar. Bizim ettiklerimize zorbalık diyorlar. Ama kurulu düzeni tersine çevirip beylik hakkını yatsımakla kendileri yanlışta bunların.
Ne var ki bir kez köyde ayaklandı, hemen bastırılması gerekti. Kaç kez haber saldım İzmir yönüne.
Beyler atlanıp bir hörleseler.
Nice askeri ve dahi kadısı varsa toplayıp bir bastırsalar köylüyü. O zaman çözümlenir bu sorun. Bir kez daha karışmayasıya hem de.
Yine eskisi gibi sürüp gider. Köylü, kentli boynunu büker. Bey buyruğu nice bildirmekteyse kul borcunu öder. Ve dahi sıkıca sağlamlaştırılır düzen. Yoksa çığırından çıktı her bir iş. Bu yıl alamadık mı aşarı, vergiyi, vedai haracı? Yoksulluk ilkin bizim konakta başlar. Bunca kişi ücret ister, giyecek ve dahi yiyecek ister. Hele asker, durmaksızın vermek gereklidir onlara. Vermedin mi ilkin başını diker, kendine buyuranı keser.
Acele etmemiz gerek Hasip Bey. Hiç durmadan ilkin o zındık dervişi, Börklüce Mustafa'yı yitirmemiz gerek.
Asesbaşı dikilmiş durmakta anlacında. 200 adam, gözleri parladı. İlk deneyimini yapmak amacıyla kıpırdandı.
Bak ne düşünmekteyiz Asesbaşım.
Ne buyurmaktasınız efendim?
Bu işlerin altında hep Dede Sultan denilen namerdin parmak oynaması vardır. Gidip dışarılarda öğrenmiş beylik düzenini yıkmayı, doğrudan devletin varlığına kastetmekte. Ahalinin huzurunu bir iyice kaçırmaktadır. Bizim yetişmiş ademlerimiz ilkin o zındığı yitirmelidirler. Ezmeliyiz huzursuzluğun başını ve dahi bir balyoz gibi inmeliyiz tepelerine. O yüzden sen şimdi var git ademlerimizi topla. Ansızdan basalım ahi tekkesini, yitirelim Börklüce'yi. Başları ezildi mi beden ne dendi debelense biz hükmümüzü yürütürüz.
İzniniz olursa bir şey demek dilerim.
Buyur de Asesbaşı, seni dinlemekteyiz.
Buyurduğunuz çok doğrudur efendim ama bilmektesiniz ki ahi tekkesi çok iyi korunmakta ve dahi kale gibi bir yapıdır. Biz bir anda girip yitiremezsek sabaha yardım gelir. Kaç günlerdir ahiler silah elde tekkenin duvarlarında gözcülük etmektedirler. O zaman saralım derken sarılan biz oluruz. Başka adem bulmamız da kolay değil.
Asesbaşı söyledikçe dalıyordu Hasip, dinledi bitinceye.
Sence tedbir nedir?
Ben demekteyim ki efendim harmanlar savruluncaya bekleyelim. Köylere ansız baskınlar, hatta gerekirse akınlar düzenleyelim. Tutsak edelim köylüyü, ürünü hemen taşıttıralım. Tutsaklar aynı zamanda rehin gibi elimizde bulunsun. O zaman daha bir karlı çıkarız. Tekkede vuruşur bir de yenilirsek gayri kimse tutamaz bu dervişleri. Ama köylerde püskürtülsek bile rahat vermeme olanağımız vardır.
Hasip söylenen her sözü doğru buldu. Doğru buldu ya, direnmekten vazgelmedi yine de.
Bire silah zoruyla giremesek bile kolaylıkla girmek mümkün değil midir? Bir ademimizi derviş kılığına sokup aralarına salsak, pundunu bulur bulmaz bu imansızı yitiriverse.
Dilerseniz bu yolu bir deneyelim efendim.
Deneyelim, hemen deneyelim. Bunca derviş gezinmekte aydın içinde. Börklüce tümüyle de karındaş örneği yan yana bulunmakta. Tam pundunu bulan da bir pala çalıverse.
Güvendiğim iki kişiyi göndereyim isterseniz efendim.
Gönder, şimdiye çoktan göndermiş olman gerekliydi. Beyler bizi burada koyup İzmir'e gittilerse güvendikleri içindir. Sen asayişi sağlayacaksın bir iyice, ben yönetimi. Oysa şimdi oturmuş ne tedbir gerektiğini tartışmaktayız. Çoktan olup bitmesi gereken işleri yeniden düzene koymak için uğraşmaktayız. Yakışır mı? Bunca zamandır nice yönettik ahaliyi biz. Yine öyle sürdürmemiz gerekmez miydi? İlkin bunu uygulayalım. Sonra havanın durgunluğu yitip yel esende köylere dağıtırız ademlerimizi.
Nice buyurursanız efendim, ben hemen buyruğunuzu yerine getiririm.
Görelim bakalım.
Asesbaşı aceleyle çıktı. Said Emre rahlenin üstündeki kağıda durmaksızın çizgiler çekmekte, kendi kendine hesaplar yapmaktaydı. Gerilip baktı yaptığına, sonra her çizginin her ayrıntının üstüne durarak kendi kendini eleştirmeye başladı.
Köy hep 300 kişi kalacak değil Said, durmaksızın gelişmekte. Bu yıl ürünü kendine çekti mi emekçi, gelen yıl tarlalarla birlikte karılarını da tohumlayacaktır. O yüzden her düşündüğünü daha bir görkemli düşünmek zorundasın. Senin yaptığın hesaplara göre bu geniş salonda 300-350 kişi birlikte yemek yiyebilir. Ama daha gelecek yıl da gelir. O zaman daha bir büyütmelisin yapıyı. En azından bugünkünün iki katı haline getirmelisin. Mutfak daha bir büyük olmalı. Köyü daha bir iyi örgütlemelisin. Kış günleri oyunlar oynanacak. İki kat yapmalısın köy odasını. Altında yemek yendikten öte üst kata geçmeli emekçiler. Orada oyunlar için alan, ısınması için 5-6 ocak gereklidir. Sağlamca taştan bir temel atıp tuğla ile çıkmalısın binayı. Sonra tahtayla örtüp kiremitle kaplamalısın. Bunun çevresi de aynı biçimde evler oturtmalısın. Tuğladan, kiremitli, her birinin içinde hamamı ve dahi helası olan, bu helaların akıntısını köyün dışında bir büyük kuyuya vermelisin. Sonra ortak ağıl için binalar gerekli. Koyunları ayrı, keçileri, sığır ve dahi su sığırlarını ayrı ağıllarda beslemelisin. Her bir yanı kapalı olmalı ki binaların, bize yardımcı olan hayvanlar sıcakta korunsun. Atlar, eşekler için de ayrı tavlalar, damlar gerekli. En önemlisi ambarlar. Saltikin için değil, köylünün bir yıl boyunca yiyeceğini de korumak zorunluluğu söz konusu. Her biri için gözcüler gerekli. Kış günü onları açıkta bırakamazsın.
Tüm çizdiklerini karaladı, kağıdı buruşturup attı yanına. Sonra buruşmuş kağıtlara baktı bir iyice. Akşamın ilk karanlığından bu yana durmaksızın çiziyor. Sonra beğenmeyip atıyordu. Yanı başında yığılmıştı kağıt buruşukları.
Benim istediğim bambaşka. Bir kent canlanıyor gözlerimin önünde. Damları kiremitli, duvarları tuğladan evleri. Ortak odalarda herkesin dilediğince kalıp yaşayabileceği tüm olanakların var olduğu. Mutfak ortak olacak. Buna çoktan alıştık.
Kimse yatsımıyor. Yatsımadığı bir yana herkes kıvançla oturuyor karavanaların başına. Tarla zamanı bunu öbek öbek yapmaktayız.
Ama tarla zamanı bitende, kışın ne yapacak emekçi kitlesi? Bunun hazırlığını şimdiden yapmak gerekli. Biçmekten öte gördük ki düven ve dahi savurmak için onca adem gerekli değil. O zaman beklemek anlamsız. Şimdi hava durgun. Savurmacılar ve dahi gözcüler ayrıldıktan öte biz hemen işe başlamalıyız. Toprak yeniden tavlanıp erler tarlaya savuluncaya yapılar bitmeli. Ondan ötesini avratlar düzene koyar. Daha kış girmeden dilediğimizce yepyeni bir köy kurmuş oluruz. Ve bu köy örnek olur öteki köylere. Gelecek yıl, bahar, doğayı yeşillerken tüm köyler bizim gibi davranırlar.
Birden alnına vurdu.
Said Emre, en önemlisini unutuyorsun, her şeyi yapıyorsun, okul unutuldu. Bir tekke yapmalısın ilkin. Burası bebeler için okul, büyümüşler için dergah, ermişleri için hankah olmalı. Bebeden dedeye herkes düzenin gereğine göre yetişip şeyhimizin buyruklarını anlayacak bilgi düzeyine ermeliler. O zaman daha bir kolay olur yayılmak ve daha bir kolay geçilir aşamalar. Ne demekteydi Şeyh Bedreddin'imiz? İnsanlık durmaksızın gelişmekte, her aşama bir öncekini silip süpürmekte. Bundan öteye aşama daha çok insanın daha az çalışarak şimdikinden kat kat fazla üretim sağlaması dönemidir. Bunun için doğada bulunan her araç yardıma koşacaktır. Koşan da...
Yeni bir geleceğin muştusunu kutlarcasına daldı Said Emre. Öylesine bir sessizlik hüküm sürmekte ki yörede kendi nefeslenmelerini duyuyor gümbürtü gibi. Sonra giderek duruldu nefesleri. Uzaklardan belli belirsiz köpek havlamaları geldi bir süre. Onlara daldı. Besbelli harman başındakiler nöbet değiştirmekteler. Sonra daha yakından hemen yandaki odadan fısıltılar çalındı kulağına. Güldü.
Ev sahibimiz Alazca Şahin uyanmış olmalı.
Kulak kabarttı istemeden. Alazca Şahin fısıltıları bırakmış sesli sesli konuşmaktaydı karısıyla.
Ne olurmuş bir bebe daha olursa?
Kolay mı bakmak, büyütmek efem?
Kolay bundan öte.
Sana öyle gelmekte.
Hiç bile değil, görmekteyiz kadınım. Ellerimizin altına nice bir gelişmenin mayası kabarmakta görmekteyiz. Ben bunca yaşamım boyu harmanların dağlarla yarıştığını görmedim. Babam da görmedi, adım gibi bilmekteyim, dedem de. Bir düşün, bunca ürün salt bizim. Bizim olan da yeter de artar boğazlığımıza. Giysimiz, giygimiz çoktan karşılanmakta. Bugün toplanıldığında nice bir karar alındı, bilmekte misin sen?
Bilmemekteyim.
Keşke gelseydin yönetim toplantısına, herkese açık yapılmakta.
Gelebilemezdim, ben o sıra süt sağımı ödevindeydim.
Gel gel, bir işin olmadığında gel de dinle bak, nice iyi kararlar alınmakta.
Karar alındı, hemen yapıldı mı ki, yüklenirsin bana.
Karar uygulanmak için alınır bizim töremizde. Uygulanacak, tasan olmasın.
Tasalandığın varmış gibi.
Tasalandığın yok da neden nazlanmaktasın?
Naz değil benimki, uykum açılmamıştı daha.
Şimdi açıldı, he mi kınalım, çok yorulmadın ya.
Yorgunluk, sana bir şey diyeyim mi efendim, bana öyle gelmekte ki biz şimdi eskisinden çok daha az çalışmaktayız. Neden dersen imece işleri hemen tüketiveriyor. Eskiden sabahleyin senden önce kalkardım bilirsin, azığını hazırlardım. Sonra birlikte tarlanın yoluna düşerdik. Şimdi öyle değil, sabah olan da gün doğarken birlikte kalkıyoruz.
Temizliğimizi görene aşçı analar sabah çorbasını çoktan hazırlamış oluyorlar.
Öğle yemeği herkes için topluca pişirildiğinden salt imece görevleri kalıyor mutfakta. Sebze ayıklamak, kapkacı hazırlamak amacıyla.
Akşam yemeği derdi de yok üstüne üstlük.
İmece görevlisi değilsen yok.
Öyleyse iş de eskisine göre daha az.
Az ki bazen utanıyorum.
Utanacak ne var?
Şu var ki genç yaşımda besiye çekilmiş gibiyim. İmece görevi düşerse bir ucundan tutuyorsun işin. Yoksa çalışanı seyreleyip çene dövmek kalıyor geriye. Oysa alışmamışız biz. Boş durmaya hiç alışmamışız. Kendimizi bey hanımları gibi görmeye başladık. Bir dirilik var bedenimde. Sanki geçen yıl beni kocatmamış da gençleşmişim gibi.
Bilmem mi kınalım, sizin nemedim mi sanmaktasın? O dirlik değil mi beni bitiren?
Sait Emre ince tahta duvarın berisine taşan sözlerin giderek başka yöne dönmesinden sıkıldı, kıpırdandı yerinden, kalktı sonra. Dışarı çıktı ayaklarının ucuna basarak, bundan ötesi ilgilendirmez onu. Ama dedikleri doğru kadının, Salt kadının değil erkeğin de. Şimdi adam başına düşen iş daha az. Yorgunluk, bungunluk getirmiyor. İnsanların bir sonraki gün daha bir genç, daha bir dinç kalkmalarının nedeni bu. Alazca Şahin yan odadakinin düşüncelerinden habersiz süzdü karısını. Görmekteyim kralım, tenin daha bir pembeleşti. Yanaklarının alı gönlümü coşturmakta gece ve gündüz. Ve beni daha bir diriltmekte durduğum yerde.
Sen de efem gün geçtikçe yiğitleşmektesin. Akşam olanda yatağa ölü gibi giren bizler gittik nereye gittikse. Şimdi kendimi öyle canlı sezinlemekteyim ki.
Daha başındayız işlerin kadınım. Gelecek öyle mutluluklar getirmekte ki bize.
Anlıyorum efendim, böyle giderse işlerimiz azaldığı halde ürünümüz artacak. Daha ikinci çocuğumuzla pörsüyüp yaşımız 20'yi bulmadan koca karı koca adam olmayacağız.
Öyleyse durma gayrı Alazcam, durmaktan ne anlamaktasın?
Sarıldı karısına Alazca, kokladı uzun uzun. Teninde gezdirdi nasırlı ellerini. Sonra sıkmaya, tüm ağırlığıyla bedenini ezmeye başladı. Kadın ağzında hıçkırıklarla sarıldı kocasına. Fısıltıları uzadı, gecenin karanlığına, göğün yıldızına, doğanın ıssızına karıştı. Emre bir dolandı köyü. Işıksız evlerde salt gece işlevi dokunmakta besbelli. Yine ayaklarının ucuna basarak tırmandı merdiveni. Yan odaya kulak verdi bir an. Sesler kesilmişti. Yeni bir kağıt çekti önüne. Çizmeye başladı kendince.